Erkam TV'nin muhterem izleyenleri, Erkam Radyo'nun muhterem dinleyenleri, Yusuf Kaplan hocamızla beraber Medeniyet Yolculuğu programımıza hoş geldiniz efendim. Malumunuz bu programı bir seneyi aşkın bir zamandır Erkam Radyo mikrofonlarından sizlere takdim etmeye gayret ediyorduk. Yeni bir konsepte başladık. Hocamızın da müsaadesiyle ve
Estağfurullah.
istişaremiz neticesinde artık ruberu olalım.
Eyvallah.
Kısıtlamalar da kalkıyor hocam.
Eyvallah.
Dinleyicilerimize, seyircilerimize katalım.
Evet.
Dedik. Ama bu program aynı zamanda Erkam Radyo'da da yayınlanacak. Hemen ben bir saat bilgisi vereyim müsaadenizle. Programımız cumartesi akşamı 19'da, tekrarı pazartesi 23'te olacak. İlk programımız Erkam Radyo üzerinden olacak bu kısa bir sezon arasından sonra. Fakat bu çektiğimiz programımızda mütakip cumartesi şeklinde televizyonda ve radyoda eşgüdümlü olarak yayınlanacak. Hocam hoş geldiniz
Hoş
öncelikle
bulduk.
Erkam Televizyonu stüdyolarına da. Şimdi şöyle bir gündemimiz var. Hep sizin bahsettiğiniz bir vaka var. Başımıza ne geldiğinizi bilmiyoruz diye.
Eyvallah.
Bu sadece belki de Türkiye özelinde değil. Doğru, Türkiye'de biraz daha spesifik özel bir hali var bunun ama daha siyasi, daha kamusal falan. Ama medeniyet hikayesi anlamında da sanki Türkiye'nin bu coğrafyanın, yani bu İslam kültür havzasının başına ne geldiğini bilmeme gibi bir durumla karşı karşıyayız. Daha da kötüsü, daha da ne geliyor olduğunu da farkında değiliz. Hep üretilen çözümler çok epistemolojik çözümler. Bu problem algılanıyor. Bu probleme verilen cevaplar hep araçsal. İşte teknik, alet, edevat, fen, ilim, milim falan diyorsunuz. Bunun da ne kadar boş olduğu bugün ortaya çıktı. İşte daha düne kadar esamesi okunmayan Çin, bugün Batı'nın yaptığı her şeyi yapabilir hale geldi 10 senede. Halbuki biz 300 yıldır uğraşıyoruz. Gene bir yer alamadık. Eğer mesele de oysa, ki mesele o değil. Şimdi hocam bu anlamda bir hakikat olgunuz var. Sizin çok vurguluyorsunuz. Ve hakikat olgusunu da akaid temeline tabii ki oturtuyorsunuz doğal olarak. Şimdi şuradan ben değinmek istiyorum belki de mevzuya. Bu bizim inancımızda malum Ehl-i Sünnet inancında bir ahir zamanın da ahirinde, yani en sonunda artık bir deccal meselesi var. Bir deccaliyet meselesi var. İşte bu tartışılıyor. Bu bir insandır, hayır bir zihniyettir. Orası bizim alanım, benim alanım değil en azından.
Yorumlanabilir.
Yorumlanabilir.
Tabii.
Yani dediğiniz gibi işte Ahmet bin Hanbel ekolü var Hazretlerinin. O ben ne yazdıysa öyle inanırım diyor. Başka bir farklı. Ama şunu ben acizane yaptığım okumalarda, sahih kaynaklarda şunu görüyorum hep. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem deccale ilişkin çizdiği bütün işaretler bir sahte bir hakikat olgusu oluşturacağını anlatıyor bize
Süper,
Deccal'in.
güzel.
Halbuki bu modernitenin ilk döneminde, yani 17. yüzyıldan itibaren başlıyor diyeceğimiz ve 16 reformla, işte aydınlanmayla, daha sonra devrimlerle, sanayi devrimiyle falan, o dönemde bir hakikati dışlama vardı. Daha doğrusu hakikati umursamama vardı. Yani biz Descartes'in ifadesiyle kainatın efendileri olduk, tabiatın efendileriyiz. Fiziği, kimyayı, maddeyi, mekaniği çözdük. Endüstriyel devrimi de yapıyoruz, yapacağız. Artık bizim için hakikat falan bunlar boş şeyler. Auguste Comte'u hatırlayacak olursanız bunlar boş şeyler kardeşim. Ne görüyorsam, ne tutuyorsam odur. Fakat bu yeni yaklaşan dönemde bunun ayak sesleri de duyuluyor. İşte bu geçen program bahsettiğiniz Netflix'in oluşturduğu mesela bir tüp alanı, özel bir habitus alanı ve bu deccaliyet alanında sanki bir adım ileri gidiliyor, bir hakikat alanı oluşturuluyor. Yani bir hakikat var ama o hakikat budur arkadaşlar diye bizim önümüze konuyor. Bu anlamıyla ben tırnak içerisinde bir tanrılaşma temayülü de var.
Evet.
Ve hakikaten Resulullah Efendimizin hadis-i şerifine baktığınız zaman da hep Deccal'in bir tanrılık iddiasına neticesinde bürüneceğini buyuruyor.
Evet.
Yani öyle başlamıyor sanki Deccal'in ilk çıkışı ama ahirinde tanrılık iddiasına bürünüyor ki zaten Kur'an-ı Kerim'de de hep böyle zem edilen ve lanetlenen zirve adamlar, yani şerdeki zirve adamların çıktığı son nokta ilahlık iddiası.
Eyvallah.
Firavun'dan, Nemrut'tan tutun. Bu anlamda gidecek olursak hocam, yani biz medeniyetle nerede duruyoruz? Bu hakikat algımız bizim neye dayanıyor, neye dayanmıyor? Çözüm diye önümüze gelenler neler? Biz kimin gündemini konuşuyoruz?
Yani o kadar muazzam giriş yaptın ki.
Estağfurullah.
Yani bu 4-5 program götürür yani o kadar.
Güzel.
Yani ilginç. Şimdi şöyle. Açıkçası ilginç bir süreçte dünya, ilginç bir süreçten geçiyor. İlk defa tek bir coğrafya var, tek bir küre var. Yani bütün sınırlar ortadan kalktı. Yani coğrafi sınırları anlıyor insanlar. Sadece onu anlıyor. Yani asıl ortadan kalkan sınırların entelektüel sınırlar olduğunu düşünmesi lazım.
Hmm.
Yani şey ortadan kalkınca entelektüel sınırlar, kültürel sınırlar, yani ister istemez aidiyet biçimleri yok oluyor. Aidiyet biçimlerini aşındırıyor. Yani millet ulus devlet falan filan diyor. Ulus devlet çok geçici bir şey. Yani sahte ve geçici bir icat. Tam icat yani. Onu epey konuştu sosyal bilimciler, teorisyenler. Yani özellikle Benedict Anderson bu konuda çok güzel çalışmalar yaptı. Hayali Cemaatler diye bir kitabı yayınlandı. Yani özellikle takip etmek isteyen genç arkadaşlar, özellikle onlara çok önemli bir kitap, Hayali Cemaatler. Yani o yaklaşık 300 yıllık modernite, ulus devlet sürecini, ulus devletlerin nasıl icat edilmiş entiteler olduğunu çok güzel anlatıyor.
Burjuvazi tarafından değil mi? Ulus devlet icadı.
Tabii, tabii. Tabii yani kapitalizm, burjuvazi vesaire. Burada yani söylemek istediğim şey şu. Yani bu ulus devlet ile bu işlerin kalıcı olarak korunabilmesi mümkün değil. İnançlarla korunabilir. Yani aidiyet biçimlerinin korunabilmesi, aidiyet biçimlerinin sürdürülebilmesi, güçlü inançların, güçlü farklı inançların sürdürülebilmesiyle mümkün. Güçlü inançların sürdürülebilmesiyle mümkün. Yani medeniyet çapında dolayısıyla tarihte varlık gösteren medeniyetlerin de varlıklarını gene gösterebilme imkanlarına sahip olabilmesiyle mümkün. Mesela Çin medeniyeti diyoruz. 5000 yıllık bir medeniyet. Yani şakası yok ki 5000 yıllık bir medeniyet bir anda çok barbar bir saldırıya maruz kaldı. Kapitalist saldırıya. Dolayısıyla sildi süpürdü. Yani Çin medeniyeti o 5000 yıllık kültürel varlığını inkar etti. Kültürel varlığını inkar ederek bir şekilde kendini var etmeye çalışıyor. Kendi varlığını sürdürmeye çalışıyor. Yani kendi aidiyet biçimlerini, kendini var eden dinamikleri, anlam dünyasını, anlam haritalarını reddederek yeni bir dünya kuracağını zannediyor.
Halbuki öldü çoktan, farkında
bitti.
Değil.
Bitti.
Farkında değil.
Tabii.
Teslim
oldu. Sadece canlı cenaze.
Canlı cenaze. Zombi.
Tabii zombi. Tam yani hiç şey argo gibi kaçıyor ama yani şey yok ki şeyde.
Hocam,
normal
ben şeyi
dilde
çok önemsiyorum bu arada. Bu Frankenstein kitabını çok önemsiyorum. Ya yani hakikaten Frankenstein bu hayali cemaatler falan tabii, bize tabii. Ne yapıldığını gösteren bir tabii, kitap tabii. Yani.
Şimdi bu aidiyet biçimleri meselesinde yani bir defa insanın bu dünyaya ait olmadığını öğrenmesi lazım. Yani bilmesi lazım.
Esas hayat ahiret hayatıdır. Formül
tabii
o.
Ki, Allah tabii. Resulü'nün. Bu dünya geçici. Koydu. Yani ait olduğu yer kalıcıdır insanın. Kalıcıdır. Yani kim geçici yere ait olmak ister ki? Yani böyle bir şey yok ki. Dolayısıyla kalıcı olanın izini sürüyor insan. Yani insanda çünkü sonsuzluk duygusu var. Güçlü bir sonsuzluk duygusu var. Allah-u Teala'nın ruhundan üflemesinden kaynaklanan Allah-u Teala'nın verdiği bir imkan bu. Çok güzel bir imkan. Tabii insan bunu kullanabildiği ölçüde farkına varabildiği ölçüde bir şekilde ne diyelim yani önü açılabilir. Yani zihni önü açılabilir. Faydalarını falan görebilir.
Görebilir.
Yani benim özellikle burada vurgulamak istediğim şey belki şu aslında. Yani hayat iki eksende yürüyor. Tamam mı? Yani bana Fussilet suresi 53. ayetin öğrettiği şeylerden birisi bu. Çıldırtan bir şey bu. Yani bunu daha önceden konuşmuştuk. Yani bir ayet bir insan hayatını nasıl sarsabilir? Yani benim 1984'te bunu konuştuk mu bilmiyorum.
Bahsetmiştim. Ha, yani özel sohbetimizde konuşmuştuk. Ha, belki yayında değil ama burada lütfen bahsedin.
Ha, bu önemli bir şey. Çok özür dileyerek söyleyeyim. Yani yoğunlaşıyorsun. Tabii bir şey üzerinde yoğunlaşıyorsun. Yani o 1984'te okuduğumda ayetleri.
O ayet size 1984'te nazil olmuş yani.
Çok, tırnak içinde tabii.
Tırnak içerisinde tabii.
Yani, tabii haşa. Millet yanlış anlıyor.
Tabii yok.
Yanlış anlamaya müsait insanlar çok yani.
Yanlış anlayayım diye dinleyen.
Evet aynen onu diyorum. Sarsı beni acayip bir şekilde. Dolayısıyla yani Hazreti ben onu örnek olarak veriyorum. Yani karşılaştırma tabii teşbihde hata olmaz da. Hazreti Peygamber aleyhisselam Festekam Kemal Ömerte emir olunduğun gibi dost doğru olun ayetinin kendisini ihtiyarlattığını söylüyor. Son peygamber.
Ve sıyanet-i ilahi altında.
Ya alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Yani dolayısıyla Allah-u Teala koruyor.
Koruyor.
Buna rağmen Yani koruyor derken şey değil yani, insanlar robot diye düşünebilir. Öyle değil yani. Kendi iradesi var, kendi şeyleri var. Yani zelle falan esprisi meselesi şaka değil yani. Onlar önemli şeyler. Abdühü ve Resulühü çünkü. Kul
ve Resul.
Önce kul.
Önce kul.
Sonra Resul. Yani kulluk en yüce makam. Çok önemli bir şey. Yani insan insanlığı sürdürebilmesi, hakikatle ilişkisini sürdürebilmesi biraz ona bağlı. Geleceğim yer önemli. Çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Yani o ayet 2017'de işte iki tane ard arda büyük hastalık geçince o zaman doktorların şeyle birlikte. Gerçi
bu ayeti bir daha tekrar edersiniz hocam dinleyicilerimizden.
Enfüste çünkü, ve Afak'taki
Fusilet Allah, 34. Fusilet
53.
53 affedersiniz. Fusilet suresi 53.
ayet. Yani Enfüs'teki ve Afak'taki ayetlerin fark edilmesi dolayısıyla idrak edilmesi, Allah-u Teala'nın dikkat çektiği şeye özellikle anlaşılması, oradan bir dünya kurulması.
Kurulması.
Tabii. Yani bu yani Enfüs ve Afak iki boyut var. Yani hakikat meselesinde hakikat ve sahte diyoruz değil mi? Yani evet. Sizin şeyde evet. Takdimde çok güzel bir takdim oldu. Şöyle hakikat sabitelerden oluşur. Sahte değişkenlerden oluşur.
Değişkenler.
Yani aslında hayat sabiteler ve değişkenler arasındaki ilişki, diyalektiktir. Hmm. Diyalektikten oluşan bir şeydir. Dolayısıyla yani dünyayı değişkenlerden oluşan bir yer, dolayısıyla geçici bir yer. Siz bunu sabit olarak konumlarsanız, hakikat olarak konumlarsanız,
sahteleşirsiniz.
Zoka yutarsınız. Hmm. Sahteleşirsiniz. Dolayısıyla dünyanın tasallutuna maruz kalmaktan kurtulamazsınız. Yani şöyle bir cümle kuruyorum ben. Belki bu programda daha önceki şeylerde kurmuş da olabilirim. Çok özür dileyerek ama güzel bir cümle. Çok özür dileyerek tekrar. Dünyayı dar edinirseniz yurt, dünyayı dar edersiniz insana. Dünyayı dar edersiniz insana. Dünyayı dar edinenler, yurt edinenler, dünyayı dar ederler, ettiler, ediyorlar insana, ediyor. İnsanla.
Kendilerine de ediyorlar, diğer
bunu yaşıyoruz yani. Yaşadığımız şey bu. Yani bu postmodern süreçte ilginç bir şekilde post-truth falan meselesini konuşuyoruz ya. Hmm. Yani bunların yani bu noktaya gelmesi kaçınılmaz. Tabii. Yani çünkü ben bunu daha önceden çok kullanıyordum. Mutlak sahte diye bir kavram. Yani ben kendim icat ettim diye seviniyordum. Yani bunu daha önce şeyde gördüm. Umberto Eco'da gördüm. Ha. Daha sonra. Yani Umberto Eco İtalyan dolayısıyla 60'larda 70'lerde iyi bir dil felsefecisi, gösterge bilimci, tarih
ortaçağ tarihi ilgilenen. Bir de bunun Mezopotamya tarihi diye bir kitabı da var. O da iyi.
Tabii ortaçağ kitabı.
Bir Mezopotamya var bir de. Bir de ortaçağ için yani, yazdığı roman şöyle, tarihler var.
Tabii. Şimdi romanın ismini hatırlayayım.
Güllerin adı var. Gülün adı var.
Gülün adı.
Bir de Foucault Sarkacı var.
Foucault Sarkacı. Şimdi ama iyi romancı değil. Yani onu söyleyeyim. Şeyi daha iyi. Yani oradaki ortaçağ nüfuziyeti tarihçiliğinden kaynaklanmıyor. Hmm. O ortaçağ nüfuziyeti hakikate bir şekilde nüfuz edebilme kabiliyetinden kaynaklanıyor. Hmm. Yani tarihin hakikati, sanatın hakikati, insanın hakikati vesaire.
Orada.
Yani onu kastediyorum. Yani şu haksızlık etmek istemiyorum. Umberto Eco çok önemli bir adam. Yani tarihçi diyerek sadece şey indirgemek istemiyorum. Çünkü en önemli özelliği semiolog olması. Hmm. Gösterge bilimci. Mesela film semiolojisi, tiyatro semiolojisi, edebiyat semiolojisi konusunda bir numaralı metinler yazdı. Dil felsefesi konusunda bir yani okuma biçimleri. Yani adamın derdi o, okuma biçimleri. Hı
hı. İster yazılı, ister görseli, görme ve okuma biçimi.
Tabii yani tarihte, zamanda, mekanda bütün olguları dolayısıyla.
Zaten felsefe de o değil mi?
Tabii.
Yani oradan çıkanla felsefe üretiyorsunuz.
Aynı zamanda tırnak içinde felsefeci diyebiliriz. Doğru. Böyle bir şey de var. Şimdi geldiğim yer yani o mutlak hakikat. Mutlak hakikat sahte diye bir kavram var.
Amen.
Modernler çıktılar. Modernler, aydınlanma düşüncesi. Bakın bangır bangır bağırmak lazım. Aydınlanma düşüncesi karartma operasyonudur. Tamam mı?
Hmm, güzel.
Ben ezbere konuşmam. Yani salak salak cümleler edecek adam değilim yani. Yani her kelimenin hakkını vererek konuşan bir adam. Ne demek karartma operasyonu? Şu demek. Yani gerçeği sadece fizik gerçekliğe indirgiyor. Fizik gerçeklik ne? Kabuk. Halbuki gerçek. Kabukta gizli değil ki. O örtüyor ya gerçeği. Zaten kabuk örter gerçeği. Korur ve örter aynı zamanda. Mahcup yani. Dolayısıyla asıl şey, hakikat şey, içte gizli.
Özde.
İçte, özde, enfüste gizli. Yani ne kadar derine dalarsanız, yani ne kadar derine dalarsanız o kadar arı duru suya ulaşırsınız. Süt gibi, süt beyazı. Yani o yüzden ben hakikatten sütlenmek diye bir metafor kullanıyorum.
Kullanıyorsunuz.
Yani biraz buralardan gelen bir şey.
Hocam zaten süt de hikmeti temsil eder.
Tabii,
maneviyat
tabii.
Remizinde.
Çok güçlü bir metafor.
O var. Şeyde Miraç hadis-i şerifinde Cebrail bir miraca çıkmadan önce Resulullah Efendimiz'e bir melek kap içerisinde su yanılmıyorsam veya bal, şarap ve süt getiriyor. Evet. Resulullah Efendimiz sütü tercih edince Cebrail aleyhisselam hikmet fıtrata uygun olanı tercih ettin ya Resulallah buyuruyor. Yani süt dediğiniz gibi o metaforik anlamda da, hatta rüya ilminde de, tabii ben vakıf değilim ama okuduğum bazı eserlerde biliyorum bunu. Süt demek rüyada hikmeti temsil edermiş hocam.
Yani oradan şöyle, yani hakikat meselesi, hakikatin yerini sahtenin alması.
Şunu bir şey açabilir miyiz hocam? Eğer siz mutlak hakikat yok dediğiniz anda, ki bu yeni, bugün bile anlaşanlı bir yerde bilim yapmaya kalkın, ilk öğrettikleri şey şudur, mutlak hakikat yok, görece falan. Bunu dediğiniz anda zaten siz mutlak sahteye düştünüz bir kere.
İki ne var? İlginç bir şey var. Yani burada iyi felsefe yapmak lazım. O da şu, yani siz mutlak hakikati inkar ettiniz. Yani Kant büyük adam işte. Kant'ın büyük bu orada. Diyor ki Kant, bu alıntıları sanki daha önce yapmış olabiliriz. Yani çok özür dilerim ama bağlamı şu an güzel bağlamı var. Diyor ki dinin önünü açmak için diyor aklı sınırlandırdım diyor.
Yani kapatın altını, Gazali yazın, inanırım.
Yani bu biraz önce söylediğim şeyle, evet, söylediğim şeyle çelişiyor gibi. Yani aydınlanma düşüncesinin en önemli düşünürü Kant. Ama aydınlanma düşüncesini kuran, ama aydınlanma düşüncesini yıkacak temeller de atan adam.
Tabii. Kant.
Çelişki burada aşılır. Şimdi yani siz kabuğu fizik gerçekliği, hakikat olarak konumlandırdığınız zaman sahteyi, fizik gerçekliği, pozitivizmi, materyalizmi metafizikleştirerek zaten mutlak sahte ilan ediyorsunuz.
Ediyorsunuz.
Sahteyi mutlaklaştırıyorsunuz. Yani yeni bir metafizik ilan. Diyorsun ki ben her şeyi bilim açıklayacak. Bilim ne abi? Bilim sadece görünenler üzerinden gider. Yani bilim açıklar ama anlamlandıramaz. Böyle bir şey yok ki. Bilimin gücü yetmez buna.
Yani mutlak her şeye hayır.
Açıklayamaz yani.
Ama bilim mutlaktır diyorsunuz.
Tabii. Bilim belli bir sürede, çok özür dilerim. Bilim belli bir zaman diliminde belli algılama biçimlerinin hakim olduğu yerde, zeminde o görünenleri anlamaya çalışır. Açıklamaya çalışır. Yani fenomenleri açıklamaya çalışır. Fenomenlerin anlamlarını, uzun soluklu, köklü, kalıcı anlamlarını çıkaramaz, açıklayamaz. Böyle bir şey yok. Yani bunu Heidegger bize söyledi. Heidegger çağımızın en büyük düşünürü. Yani Nietzsche'nin en büyük talebesi. Adamın kurduğu cümle şu. Bilim düşünemez dedi.
Fotoğraf çeker.
Bitti ya. Ya şimdi sen gel bizim bilim perestlere anlat bunu. Yani o kadar şey ki bu. Yani siz gerçek mutlak hakikati inkar ettiğiniz zaman onun yerini kesinlikle mutlak sahtelerle doldurursunuz. Sahteleri mutlaklaştırarak doldur. Bu kaçınılmaz bir şey. O şeyde Lacan, Freud'den sonraki en büyük adam.
Evet.
Psikanalist Lacan. Onu, o şeyini hatırlayalım. Müthiş bir lafı var adamın. Yani özellikle bu meselelerin anlaşılması açısından, yani gençlerin özellikle bu ateizme, deizme falan sürüklenen gençleri silkeleyecek bir şey söylüyor adam. Yani insanların toparlanması lazım. Yani gençlerin deizme, ateizme sürüklenmelerini ben yadırgamıyorum. Bak ben onu söyleyeyim. Ben gençlerin, özür dilerim, deizme, ateizme sürüklenmesine neden olan bizi yadırgıyorum ben. Yani biz çok rahatız yani. Hiçbir şekilde kılımız kıvırdamıyor. Yani içinde yaşadığın çağı tanımıyorsun. Ondan sonra içinde yaşadığın çağı tanımıyorsun. O çocukların o ateizm, deizmin eşinin için sürüklendiğini çözemiyorsun. İçinde yaşadığın çağla ilgili bu. Çağı tanıyamazsan tanımlanırsın. İçinde yaşadığın çağı tanıyamazsan tanımlanırsın. Tanırsan tanımlamaya başlarsın. Tanırsan ancak tanıdın, o zaman tanımlamaya başlarsın. Biz tanımadığımız için, tamam mı, ezbere konuşuyoruz. Kesir batıyoruz. Ondan sonra çocuklar soru sormaya başlıyor. Yani o hoca efendiler de hocalar yani resmen eleştirir. Kendilerini çek düzen versinler. Yani bu tür şeylerle karşılaşınca hemen saldırıyorlar. Bir dakika abi. Sen bu çocukla karşılaştığında o soru soran esaslı soru soruyor. Yani temel sorular soruyor. Esas derken temel ilişkin
sorular soruyor.
Tabii hakikati bu güzel bir şey. Korkma. Bundan korkma. Onlara cevap üretebilecek bir şey ortaya koy.
Çünkü senin hakikatin sağlam. Tabii,
bir birikim ortaya koy. Yani o yüzden bizim metoda yaptığımız şey o. Yani bacak kadar çocuklar zehir gibi yetişiyor.
Maşallah.
Asıl espri o. Yani mecburen içinde yaşadığı çağ tanıyacaksın. Gazali diyoruz. Gazali kim ki? Felsefe yıkmış. Abi saçmalama. Yani ilk önce felsefe yutmuş. Ondan sonra yıkmış.
Yıkmış.
Ama yani
her şeyi yerinde oturtmuş aslında.
O kadar. Ha nedir o? İşte Allah'ın adaleti o. Yani kitap, Kur'an-ı Kerim bana münkirleri de anlatıyor. Münafıkları da anlatıyor. Yani Kur'an-ı Kerim Bakara suresinin yani o açılış şeyi nedir? Tam muazzam. Bak çok muazzam bir senfoni var orada. Yani müzikal bir dil kullanıyor.
Evet, evet, evet.
Nasıl bir senfoni? Yani
önce yaylılar, vurmalılar, nefesler hepsi devreye giriyor orada sıra sıra.
Bak müminin mümin Müslüm tarifine bak.
Ya.
Belli. Müşrik tarifi. Müşrik o da belli. Çok sade. İkisi de çok açık ve net. Münafığa gelince yani uzuyor. Ayetler dolusu 1,5 saat.
Sonra da hemen Yahudi başlıyor.
Evet, ondan sonra Yahudi geliyor. Çok güzel söyledin.
Münafıktan sonra da hemen Yahudi başlıyor.
Çok güzel söyledin. Yani dolayısıyla şey yok yani. Şöyle ben Hazreti Peygamber'le ilgili bu aleyhisselam burada hakikat değişken ve sabite meselesi. Aslında dünyada olup biten şeyleri kavrayabilmek için yani medeniyet fikri, yolculuğu, Müslüman zihninin işleyişi falan açısından baktığımızda bu bizim zihnimizi açabilecek bir şey. Yani her şeyi uyarlayabiliriz. Dikey eksen, yatay eksen.
Yatay eksen. Bir ara sabite, verelim hocam isterseniz.
Sabite dikey eksen.
Değişkenler
Mekke süreci. Yani. Mekke süreci. Dilin ve şahsiyetin inşa edildiği yer. Dil ve şahsiyet. Akidenin inşa edildiği
akaid.
Yer. Akide. Akide. Tabii, akaid. İki, Medine.
Şeriat.
Yatay eksen. Dolayısıyla teşbih düzen. Mekke süreci tenzihi düzen.
Medine düzeninde de.
İkisinin toplamda şeye götürüyor bizi. Tevhide götürüyor.
Tevhide götürüyor. Medine düzeninde amel, uygulama, devlet, tabii. Toplum,
evet.
Şahsiyet, tün üzerine
kolektif
oluşan.
Kolektif şahsiyet.
Kolektif şahsiyet, tırnak içerisinde kültür veya medeniden gelen medeniyet. Ve amel boyutunda da şeriat.
Evet.
Bir araya gidelim isterseniz hocam.
Tamam.
Kısa bir aradan sonra programımıza Erkam Radyo'nun ve televizyonun muhterem takip edenleri kısa bir aradan sonra programımız devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
Evet, Erkam Radyo'nun ve televizyonun muhterem takip edenleri programımıza kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Hocam en son güzel bir şablon koydunuz önümüze. Allah razı olsun. Tabii. Yatay ve dikey eksen diye.
Evet.
Dikey eksende de akaid dediniz. Hocam orada ben şeyi çok önemsiyorum. Yatay eksende de şeriat ve teşri düzen dediniz.
Evet.
Şimdi bir ayeti celile var malumunuz. Bu şeytanın secde etmemesi üzerine kovulmasını da Cenab-ı Hak'tan izin istiyor. Cenab-ı Hak da ben de sana izin verdim kıyamete kadar deyince orada şeytan diyor ki ben çok dikkatimi çekiyor. Bilmiyorum doğru mu? Yani benim kalbime öyle geliyor. Ben diyor insanlara sağdan soldan önden arkadan yaklaşacağım diyor. İhlasa erdirdiklerim dışındakilerin çoğunu saptıracağım diyor. Cenab-ı Hak da evet diyor ihlasa erdirdiklerimi diyor senin bir etkin olamaz mealen söylüyorum tabii. Ben bunu bir iki tefsir hocasına da sordum. Hocam orada ilginçtir yukarıdan aşağıdan demiyor. Sağdan soldan önden arkadan ve bu sağ sol ön arka bana hep horizontal bir ufuk çiziyor.
Güzel.
Yani epistemolojik, yatay. Horizontal, yatay. Demek ki hocam ihlas dikey ufukla ilgili
kesinlikle.
Bir mevzu. Yani ihlas vertikal
tabii.
Bir mevzu. Akaid dikey. Eğer dikey ufukta insan Allahu Teala ile hakikatle ilişkisini kurarsa şeytan veya onun avanesiyle, zamanla, moderniteyle problemi kalmaz hale geliyor belki de.
Kesinlikle. Bak o zaman cümleyi kuralım.
Buyurun.
Şimdi şöyle. Başka dinlerin evrensel cümleleri akaidlerin dışındadır. Akaidlerin dışında ancak evrensel cümle kurabilir.
Doğru.
İslam'ın en evrensel cümlesi akaid cümlesidir. Akaid cümlesidir. Akide cümlesidir yani.
Tabii.
Ne o? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ne var burada?
Her
biz,
şey var.
Biz baktığımızda hiçbir şey göremiyoruz.
Her şey var.
Ama bak bir cümle kurayım. Millet kafayı yesin. Cümle şu. La ilahe illallah rububiyet boyutu. Dikey eksen.
Dikey eksen.
Muhammed Resulullah ubudiyet boyutu yatay eksen. Yatay eksen. Şimdi rububiyet boyutunda kişinin, dünyanın, eşyanın, zamanın tasallutundan kurtulmasının anahtarını veriyor Allah Teala kişiye. Kişinin, dünyanın, eşyanın, zamanın, mekanın, çağın tasallutundan kurtulmasının anahtarını veriyor. Ubudiyet boyutunda bu şey, tevhid ilkesi aynı zamanda ubudiyet boyutunda kişiye kişiye dünyaya, eşyaya, zamana, çağa tasarrufta bulunmasının kapılarını açıyor. Tamam. Bu çok önemli bir şey. Yani bu enfüs ve ahvak işte.
Yani birinde bir zırh halinde, akaid ve hakikat zırhıyla zamanın, dünyanın tasallutundan kurtarıyor.
Tabii.
Diğerinde ise onu bir kenara at demiyor, ona hakim ol diyor.
Tasarrufta bulunuyor.
Hazreti Mevlana'nın gemi metaforu var ya hocam.
Tabii.
Yani gemi su diyor, geminin altındaysa istinadgâhtır. Bakın çok ilginç. Su olmadan gemi gitmez. Karada durur gemi. Su lazım. Ama diyor içine girdim bir de batırır diyor.
Eyvallah.
Yani öyle bir düzen ve imtihan denklemi var ki dediğiniz gibi.
Yani bu hakikat meselesi. Yani bu konu tabii epey haftalarca sürecek bir konu.
Bence devam edelim hocam.
Tabii tabii. Gidelim mi? Şöyle. Yani insanların hem dünyayı anlamaları. İki, dünyanın sorunlarını bir bütün olarak kavramaları. Üç, dolayısıyla bizim burada nerede durduğumuzu, dolayısıyla İslam'ın hakikatinin, hakikatlerinin bu sorunların anlaşılması, anlamlandırılması ve aşılması sürecinde insanlığın önünü nasıl açacağını görmemiz lazım, göstermemiz lazım. Onun için ilk şey, kalkış noktası kesinlikle bu hakikat meselesinde hakikat nedir sorusuna cevap vermek lazım.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah.
Ama onu açalım. Bak şöyle, ben şöyle açayım. Bir hakikat tarif yapayım. Millet gene kafayı yesin. Şimdi hakikat, şöyle bir cümle kuracağım ama kimse bir şey anlamaz onu. İlk kuracağım cümlenin anlamına nüfuz edeceğini zannetmiyorum kimsenin. Hiç kimsenin nüfuz edeceğini zannetmiyorum. Hakikat ama muazzam bir tarif. Çok özür dilerim. Çok muazzam bir tarif bu. İlim artı irfan artı hikmet eşittir hakikattir. İlim artı irfan eşittir hikmet. Dikey eksen, yatay eksen, dolayısıyla gök kubbe hikmet. İlim artı irfan artı hikmet eşittir hakikat. İyi de ne anlaşıldı ki buradan? Hiç kimsenin bir şey anlayacağını zannetmiyorum. Yani ilim, irfan, hikmet ne? Karşılığı yok ya. Bunun insan çıldırası geliyor. Yani senin kurucu kavramların ve bu kurucu kavramların bu ülkede karşılığı yok. Bu Müslüman ülkede bin yıldır İslam tarihini ve dünya tarihini şekillendirmiş bir ülkede. Peki bunu ben nasıl anlatacağım? Bak şöyle anlatıyorum. İlim bilme süreci, irfan bulma süreci, bulma ve bulunma. İrfan, yani hazır ve nazır olma. Üçüncüsü hikmet de olma süreci. Hakikat dediğimiz şey ne? İlim, bilme artı bulma artı olma eşittir hakikattir. Yani bu olma aslında insanı kamil süreci. Tabii. Bilme, bulma, olma.
İşte hamdım,
tabii.
Piştim, yandım. Yandım.
Yani tam o bilme, bulma, olma. Bu tasavvufun kavramları yani öyle ne diyelim gelişi güzel bir şekilde bakılarak bir kenara atılacak bir kavramlar değil yani. Burada bir şey var. Yani bir olgunlaşma süreci tasavvuf. Tamam mı? Yani tarihsel olarak baktığımızda
insanı kamil diyoruz ya işte hedef.
Tabii ya ama şeye bakıyorsun. Yani eğitim modeline bakıyorsun. Yani her şeyine bakıyorsun. Bak ilginç bir şey söyleyeyim. Buradan mesela ne dedik? Deccaliyet falan hikayesi üzerinden bir cümle kurdum. Şimdi şöyle gidelim. Yani Kur'an'ın zihin haritası bu aslında. Bunları ayrıca işlemek lazım. Kur'an'ın zihin haritasını falan bilmiyoruz. Mesela Kur'an bize nasıl bir zihin haritası sunuyor? Bu ilahiyatlar, sosyal bilimciler, felsefeciler, medreseler, diyanet niye var bilmiyorum yani ben. Ben anlamıyorum.
İbn Haldun bu meseleleri teoriyi bunun üzerine kurmuş halbuki değil mi
tabii,
hocam?
Bak önemli bir şey söyleyeceğim. Yani tekil, ikili, üçlü ve katmanları üzerinden işleyen zihin haritası var Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Tekil tevhid. Bütün yollar tevhidle başlar. Bütün yollar tevhide gider. Tevhide çıkar bütün yollar.
Ondan ve ona.
Ve dolayısıyla onda süper. Dolayısıyla ikili yapıda ne var? Vahdet, kesret. Üçlü yapıda tenzih, teşbih ve tevhid.
Vahdet var, kesret var, bir üçlü yapıda bir de ene var. Fert var yani, ferdiyet var.
Bu katmanları diyorum ben. Katmanları çok şey. Yani buradan geleceğim şey şu. Bir, yani Kur'an-ı Kerim'deki bir kavramın kurucu kilit kavramların bu manyak bir şey. Yani bunu insanların özellikle genç arkadaşların bu meseleler üzerinde kafa yormaları lazım. Bu üçlü şemaya aynı anda hitap ettiğini görüyoruz. Nedir o? Yani hakikatin hem negatif hem pozitif bize göre. Bize göre negatif ve pozitif gibi görünen yanlarını ele veriyor. Yani ilk önce oradan başlıyor. Yani hem değişken hem sabite üzerinden işliyor. Kavramlar. Bütün kavramlar. Ne var? Mesela M, L, K. M, Mim, Lam ve Kef kökü. Şimdi cümleyi şöyle kuruyorsun. Melekût aleminden süt emerse insan, mülk aleminde meleksi melekeleri gelişir. Şimdi iki alemden bahsediyoruz.
Moda diyorlar ya, ne yiyorsanız odur, osunuz diye.
Oraya da geliyor.
Doğru bir yerde.
Tabii. Bir melekût alem var, bir de mülk alem var.
Mülk alem
var. Birinci ayrım bu. İki, onun inşa ettiği dünya var yani. Değil mi? Yani eğer melekût alemden süt emersen, melekût alem ilahi olandan beşeri olana açılan kapı. Yani bu çok öyle basit bir şey değil. Yani Mekke sürecinde ilahi şiarları veriyor sana melekût-i alem. Medine sürecinde o ilahi şiarlar nebevi şuuru inşa ediyor. Dolayısıyla medeniyet sürecinde o beşeri şiiri durduruyor insana.
Yani tam burada bir şey ekleyebilir miyim müsaadenizle? Tabii. Size de belki açmak olur. Kusura bakmayın. Muhyiddin Arabi Hazretleri 5 alem vardır diyor hocam.
Evet.
Bir diyor
lahuti
alem diyor. Ona ilişkin kimsenin bir şey bilmesi mümkün değil. Yani bir sezgi de mümkün değil diyor. Çünkü zata ilişkindir diyor. Evet. İki diyor ceberut alemi diyor. Nur-u Muhammedi burada başlar diyor.
Eyvallah.
Ve artık diyor bütün varlık alemi burada şekillenir diyor. Ama daha gene pek bir şey yoktur meğende. Üç melekut alemi. Aşağı aşağı yani. Dört mülk alemi. Beş de diyor. Bu dört alemi de içine alan alem. O da insanı kamildir diyor. Müthiş bir şey.
Şimdi yani o yüzden Allah-u Teala'nın bütün isimleri ve sıfatları sadece insanda
tecelli etme kapasitesinde.
Yani çünkü ruhundan üflediği tek varlık o. Şimdi yani konuyla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Melekûti alemden süt emdiği zaman insan mülk aleminde meleksi melekeleri gelişir. Melekûti alemden süt ememezse mülk aleminde her şeye malik olma güdüsüyle hareket eder. Her şeye malik olma güdüsü insanı güder. Malik olma güdüsü.
Orada da işte meleklerin dediği yeryüzünde fesat çıkartıp kan dökecek.
O cümle geliyor bak. Melekûti alemden süt emmezse mülk aleminde her şeye malik olma güdüsüyle hareket eder ve yeryüzünde meleklik taslamaya başlar. Meleklik Ya Kur'an-ı Kerim'deki kavramların şeye bakar mısın? Yani hem mülk alemine bakıyor hem melekût alemine bakıyor.
Müthiş.
Ama buradaki şeyi anlam nasıl çıkacak? Burada onun diyalektiğinden çıkıyor işte.
Diyalektikten çıkıyor.
O diyalektikten çıkıyor. Yani o ilişki...
Hocam diyalektik de Kur'an'dan aslında geliyor.
Tabii tabii.
Yani Hegel Megel hikaye. Ya diyalektiğin yani. Kökü...
tabii. Yani o biraz basitleştiriyor şeyinki. Yani bu karşılıklı meccizdir. Alış, veriş, akış, bakış, gidiş, geliş bu.
Tabii şu fark var. Belki de Batı oradan tökezliyor hocam. Bizim diyalektiğimiz de tevhid diyoruz ya, birden geliyor bire gidiyor. Ama arada bir diyalektik var gibi sanki.
Tabii.
Ama Batı bunu keşfedemediği için Hegel aklı veya önceki akıl sanki bu diyalektiği dualite gibi görüyor.
Tabii.
İki de kayboluyor gidiyor.
Bak çok önemli bir şey söyledin. Çok muazzam bu. Teşekkür ederim bunu hatırlattığın için. Çok önemli bir şey. Şöyle. Yani aslında Hegel'in derdi dualite yaşmak. Problem o zaten. Çok önemli bir şey söyledin.
Nasıl? Şimdi sentez olur diyor. Tabii, ama o da bir tez diyor.
O da üçlü bir aşama üretiyor. Şimdi bu önemli bir şey yani. Yani kısmen aşıyor yani. O şeyi kısmen aşıyor. Dolayısıyla Marx'ı falan.
Ama hocam ilahiyeye bağlayamadığı için ne oluyor? Bir sentez oldu. Tez oluştu. O da yeni bir tez oldu diyor.
İlginç olan şey şu. İyi bir Hristiyan. Yani.
Evet.
Hristiyanlıktan hem Grek felsefesinden iyi besleniyor. Pagan felsefeden.
Tabii Marx gibi bir adam değil yani.
Hem de Hristiyanlıktan
yani.
Çok iyi besleniyor.
Marx gibi bir adam değil.
Tabii canım. Neyse. Yani burada o şeyin mutlak sahte. Yani mutlak hakikatin İnkar edilmesi kaçınılmaz olarak mutlak sahtenin önünü açıyor.
Önünü açıyor.
Yani sahteyi mutlaklaştırma azmanlaşmasının eşiğini fırlatıyor insanın. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani o Lacan'dan yaptığımız alıntı, yani neden insan mutlak hakikati yitirdiği zaman kaçınılmaz olarak mutlak sahtenin kölelerine dönüşür? Araçların kölelerine dönüşür. Onu güzel açıklıyor adam ya. Ateist bir adam ama bu. Söylediğim adam. Lakan. Ama cins adam bunlar. Bunlar cins adamlar. Bizimkiler gibi döküntü değil. Döküntü bizimki. Tamam mı? Ezbere konuşuyor.
Hocam bizdeki,
kesiyor.
Bizdeki ne olacak? Marx'ın
karikatürün karikatürü.
Avrupa toplumu için yazdığını alıp Osmanlı için okuyup uygulamaya çalışan sürü bizimkiler.
Öyle yani. Öyle aynen. Yani karikatür bile değil yani. Karikatürün karikatürü. Şimdi ya bir gölge var, bir gerçek var kardeşim. Gerçek Fransız devrimi. Gerçek işte Avrupa aydınlanması. Seninki, senin yaptığın devrim, Fransız devriminin gölgesi. Gölge abi, gölge.
Ya, kötü bir taklit. Siz diyorsunuz ya, kötü taklit.
Gölge geçicidir abi ya. Bana gerçek lazım ya. Onun gerçeği var ama. Seninki gölge.
Tabii.
İşte diyor ki adam, neydi adamın adı? İlhan Selçuk. Aha. Türk aydınlanması. Kemalist aydınlanma. Ya git kardeşim ya. Ben aydınlanma düşüncesine, yani Kant'ları falan yetiştirmiş aydınlanma düşüncesine karartma operasyonu diyorum. Sen neyi aydınlattın
sen
ya?
Sen onun bir de kopyasını bana övüyorsun.
Sen neyi aydınlattın abi? Yani her şeyi kararttın sen.
Hocam.
Her şeyi kararttın.
Bak, ben size üronik ve fragmanik bir karartma söyleyeyim İlhan Selçuk özelinde. İlhan Selçuk'un kitabı var biliyor musun? İlhan veya Turan Selçuk fark etmez, aynı familya. Bir kitabı var biliyorsunuz değil mi? 50'li yıllarda yazdı. Amerika güzellemesi var onun.
Ha tabii İlhan. İlhan. Pardon.
Turan'ın.
Öbürü de olabilir.
Turan'ın galiba.
Öyle mi?
Bu adamlar yıllarca bu nesillere Amerikan düşmanı, komünist diye kendilerini tanıttılar. Herifin 1950'lerde gidip Amerika'yı gezip Amerikan hayranı olarak yazdığı kitap var.
Ya şimdi bana... Şimdi
o derif haklı bir, ona bir gün gireriz.
Yok ya, esprili bir şey. Şöyle hafif bir gönderme yapalım. Şimdi şeyde Amerika'da, New York'ta dolaşıyoruz. Yani bayağı kalbur üstü tipler var. İşte Cengiz Çanlar bilmem ne falan filan. O şeyin ne denir? Seküler çevrelerin en baba adamları da var aynı zamanda. Tam 1492'nin yıl dönümü. New York'ta tören yapılıyor. Tamam mı? Yani tören yapılıyor ama yani işte neydi? Amerika'yı işgal eden adam?
Kolomb.
Kolon.
92'de giden o tabii canım.
Diyorum ki şimdi bunlar fotoğraf çekiniyorlar. Bilmem ne, bunlar iyi fotoğraf olmaz. Dedim ya neyin fotoğraf? Sen fotoğrafı çeksene kardeşim. Sen fotoğraf çek bu alçaklarla. Yani ne, yani buraya gönül elendirmeye mi geldin kardeşim ya? Bu adamlar burayı işgal etmişler. Zaten protesto ediyorlar. Bir de o var yani. Aslında bayağı ciddi protesto şeyler de var. Eğleniyor, bilmem ne, protesto ediyor. Böyle
onlar yapıyorsa kalkıyor. İyidir ama onlara göre.
Ha?
Onlar yapıyorsa
orada
iyidir.
Bulunuyor. Kolomb'un şeyinde yıl dönümü, Amerika'yı işte keşif yıl dönümünde.
Haydut herif.
Tam haydut yani.
Haydut.
O da haydut. Bizimki de az değil haydut yani. Bizimki de az haydut.
Haydut'un karikatürü.
Yani aynen. Neyse, çok komik ama yani. Çok üzücü bu.
Hocam isterseniz.
Halbuki adamlar bize bakıyor ya.
Değil mi?
Ya adamlar bize bakıyor.
Her şeyle bizden besleniyor.
Bak onu söylüyorum ben. Bu cümle tabii final cümlesi gibi olur ama içini doldurmamız lazım. Belki gelecek program.
Bence
istersen.
Gelecek program. Fragman gibi
cümleyi
alalım
kurayım,
sizden.
Cümleyi kurayım. Dünya bize gibi, biz hakikate.
Hocam o zaman önümüzdeki program bunu açalım.
Tamam,
bir de başlarken açtığınız bir nokta vardı. Oradan da gidelim. Şimdi
Lacan'ı
tamam.
Söylemedik ama.
Ha Lacan. Söyleyelim.
Onu söyleyeyim.
Buyurun.
Şöyle diyor ki adam. Tanrı inancını yitiren bir insan.
Ki bunu diyen adam ateist.
Ateist. Tanrı inancını yitirdiği andan itibaren artık her şeyi tanrılaştırmaya başlamış demektir.
Allah Allah. Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Ayet değil mi hocam?
Ne güzel ayet.
Müthiş.
Abi, yani bu insan...
Aslında onun her şeyi ilahlaştırıyor dediği Lacan'ın kendi canı neyi istiyorsa onu ilahlaştırıyor.
O kadar. Her şeyi diyor.
Heva heves işte o.
Tabii,
yani heva heves neye yöneliyorsa
tabii.
Şehvete yöneliyor, makama, tabii. Riyasete, paraya, pula, epistemolojiye, araca onu ilahlaştırıyor. Evet. Hocam önümüzdeki haftaya bir fragman olarak bir de şeyden gidelim isterseniz. O beni çok etkiliyor sizin söyleminizde. Yani bu dünyanın hakikatini anlamanın ilk yolu bu dünyanın hakikati olmadığı ve geçici olduğunu idrak edebilme.
Eyvallah,
la Ayşe illa Ayşetül Ahire. Yani süper. Esas hayat ahiret hayatıdır. Bunu veya ölüm vaiz olarak yeter hadis-i şerif. Yani bu önemli bir mefhum. Yani bu sadece tabii her hadis-i şerifler de katmanlı boyutlu malumunuz. Ama bu böyle sadece işte bak ölüm var, öleceğin hesap vereceğin gibi basit anlamamak lazım. Eyvallah. Belki bunu. Yani şu içinde bulunduğumuz şeyin ne kadar iğreti olduğunu belki de idrak edebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel bir pencere açtınız bizlere. Buradan yürüyelim. Ya bu temel meseleler zaten hallolursa diğerleri füruat, onlar rahat
yok,
daha
bir de şeyde hallolur. Aslında yani Erkam radyoda, televizyonda aslında Müslümanların, insanlığın dolayısıyla Müslümanların karşı karşıya kaldığı sorunları iyi anlayıp bir şeyler söylemek lazım.
Söylemek lazım hocam. Çok teşekkür ederiz. Erkam Radyo'nun ve televizyonun muhterem takip edenleri, Yusuf Kaplan hocamızla bu programımız tekrar arz etmiş olalım. Cumartesi akşam saat 19'da, tekrarı pazartesi 23'te olmak üzere yayınlanacak hem radyodan hem televizyondan. Hepinizi Allah'a emanet eder. İyi haftalar dileriz efendim.